Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Burçin Ünlü. Hoş geldiniz.
Merhaba Betül, hoş bulduk.
Bugün konumuz da tıpta görüntülenme sistemlerinin fiziği. İlk bu konu belirlendiğinde ben dedim ki ben bu konudan hiç anlamıyorum. Yani ne sorabilirim ki? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra biraz araştırdıktan sonra fark ettim ki ya tabii ki yine bilgimin olmadığı bir konu fakat hayatımız, günlük hayatımızda da çok fazla yeri olan bir konu. Hiç değilse hepimiz hayatımızda bir kere röntgen çektirmişizdir. Ya da çevremizden MR'leri, tomografileri çok duyuyoruz. O yüzden size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Hastanelerde biz genel olarak hangi görüntüleme sistemleri kullanılıyor? Bunların birbirlerinden farkları neler?
Evet, çok o kadar genel bir soru sordun ki Betül. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim oğlan burnunu kırdı geçenlerde. Mesela ya da kolunu çatlattı daha önce. İlk kolunu çatlattığında hastaneye götürdü, röntgen çekilir. Hatta röntgen çekilirken kolunu çevirerek çekerler. İki farklı açıdan çekerler. Ona röntgen diyoruz biz. Yani aslında iki boyutlu bir görüntüleme tekniği. X ışınını geçiriyorsun. Kol kırıksa örneğin koldan geçiriyorsun ve karşı tarafta bir film var ya da bizim alıcı algıç dediğimiz bir şey var. O da sonuçta gelen X ışınına bakıyor. Onun gölgesini görmeye çalışıyor. Bu çok yaygın kullanılan bir yöntem. Onun dışında bu aralar tomografi çok duyuyoruz. Bilgisayar tomografi çok duyulan bir şey. O da aslında yine X ışınıyla çalışıyor. X ışını röntgenden ne farkı dersek aslında orada bilgisayar tomografide X ışığı kaynağı ve birçok alıcı var. X ışını okuyan bizim dedektör dediğim şey var. Bu algıçlar bir sürü açıdan gelen X ışını okuyup hastanın aslında böyle hacimsel bir bilgisini çıkart, görüntüsünü çıkarmaya çalışıyor. Ona tomografi aslında hacimle alakalı demek. Yani röntgende gölge çıkarıyorsunuz iki boyutlu bir görüntüleme tekniği. Bilgisayar tomografi X ışınından bahsediyorum. X ışını bilgisayarlı tomografisinde de hacimsel bir bilgi çıkarılıyor. Bunlar çok yaygın kullanılıyor. Şimdi pandemide Covid'den dolayı da çok duyduk adını. Hatta göğüs tomografisi erken teşhiste kullanılabilir mi tartışmaları çok oldu. Kullanılıyor Türkiye'de. Tomografinin çok yaygın çektirilmesinin avantajı olduğu da konuşuldu. Doktorlarımız tarafından söylendi. Bunlar X ışınıyla çalışıyorlar. Bir çok gene çok iyi bilinen bir görüntüleme tekniği ultrasondur. Özellikle sigorta şirketleri ya da hastaneler hep şey derler ya check-up. Hep check-up'ta ultrason hep popülerdir. Ultrasonunuzu da çekelim derler. Çünkü ultrason sesle çalışıyor. Bizim en çok ultrasonu gördüğümüz yerler hamile kadınlarda bebeklere ultrasonla bakılır. Hiçbir zarar olmayan bir görüntüleme tekniği olduğu için, ucuz da olduğu için çok yaygın olarak bulunuyor ve yaygın olarak kullanılıyor. O da popüler. Çok bildiğimiz görüntüleme tekniklerinden. Bir de MR çektirdim olayı var. MR görüntüleme sistemi vardır. Bu da çok yaygındır. MR dışında bir de nükleer görüntüleme bizim PET veya SPECT dediğimiz nükleer görüntüleme dediğimiz bir tekniğin alt grupları var. Bir de PET CT var. Bunlar hastanelerde en çok duyduğumuz görüntüleme sistemleri ama çok fazla şey var aslında. Ben çok genel olarak kabaca saydım. Kalple ilgili şeyler için başka şey kullanırsınız. Kandaki oksijen miktarını görmek için başka bir şey kullanabilirsiniz. Görüntüleme teknikleri bugün yani hastanelerde o kadar yaygın kullanılıyor ki dünyanın her yerinde ortalama ömrü çok yükselten teknolojilerin başında geliyor. Dünyada yani Türkiye'de de, Batı'da da, Doğu'da da ortalama ömür yükseliyor. Bu teknolojilerin büyük faydası oldu.
Buraya aslında bunları biraz daha detaylı konuşmak istiyorum ama şununla başlamak istiyorum. Konuşurken siz dediniz ki işte X ışın dediniz, nükleer görüntüleme dediniz.
Evet.
Bunlar kulağa çok korkunç şeyler geliyor. Bir de halk arasında sürekli kullandığımız bir radyasyon lafı var. İşte bilgisayarlar yayıyor, telefonlar yayıyor, bahsettiğiniz cihazlara işte girmeyin, onlar yayıyor, zarar veriyor. Birkaç gün önce sosyal medyada koronavirüsle ilgili zaten bu garip bir tartışmalar
Evet.
oluyor.
Evet, tabii ki.
Gördüm. İşte tomografiye giriliyor. Adam da diyor ki girme oradaki radyasyon seni daha çok kötü yapacak. O da diyor ki ne alaka bak işte doktorlar bunu tavsiye ediyor. İşte senin cihazın altına yatırıyorlar ama bak diyor doktor kapının işte pencerenin arkasına hemen kaçıyor çünkü çok zararlı. İşte kaktüs olsun, radyasyon önüne
evet.
Bir sürü halk arasında yanlış, doğru bilinen yanlış var aslında. O yüzden bu nükleeri, X ışınını falan duyduktan sonra size bunu sormak istedim. Bunların doğrusu nedir?
Şimdi yani hastanın yanından mesela yine benim oğlandan örnek vereyim. Benim oğlan kolunu çatlattığında spor yaparken işte gittik. Röntgen cihazına yatırdılar. Kolunun röntgeni çekilecek. Dediler ki siz dışarı çıkın. Ben dışarı çıktım. Bütün akrabalar dışarı çıkarılıyor böyle durumlarda. Bunun sebebi çok mantıklı. Çünkü gelen yani gönderilen ışın benim oğlandan dışarıya saçılabiliyor. Onlar bana ulaşabilir. O yüzden benim dışarıda beklemem gerekiyor. Teknisyen için bu çok rutin bir prosedür. Sürekli yaptığı için onun da tabii ki özel bir odası var. Orada beklemesi gerekiyor. Bu dışarıya hastadan saçılan ışına maruz kalmaması için. Şimdi gene en başa dönersek büyük patlamaya kadar geri gitmeyeceğim fizikçi olarak ama şöyle söyleyeyim. Bizim ışık dediğimiz şey bir elektromanyetik ışıktan bahsediyoruz. Mesela görme olayı güneşten gelen ışık. Güneşten gelen ışık bizim en aşina olduğumuz elektromanyetik dalga tipi. Renkler bizim şimdi bu bir enerjisine bakarak, dalga boyuna bakarak, frekansına bakarak bunları da çok duyuyoruzdur belki ama ben direkt olarak enerji olarak konuşayım. Şimdi belli bir tür ışın ana biz iyonize radyasyon diyoruz. İyonize radyasyon dediğimizde bu hidrojenin içinden, hidrojende bir proton ve elektron var. Elektronu koparabilecek enerjiye sahip ışımadan bahsediyoruz. Bu ışımaya örnekler X ışınları, gamma ışınları bir de ultraviyolenin belli bir kısmı oluyor. Örneğin radyo dalgaları iyonize radyasyon değil. Mikrodalga da iyonize radyasyon değil. Görünür ışık da iyonize radyasyon değil. Bunlar hidrojenden elektronu koparacak enerjiye sahip değiller. Bunun insan vücudu için ne önemi var dersen insan vücudunun büyük kısmı sudan oluşuyor. Çok fazla hidrojen var bizim vücudumuzda. Bunu unutmayalım. Bu hidrojenlerden elektronları koparan bir ışıma bize geldiği zaman bunları kopardığı zaman o zaman birazcık bizim için bir risk teşkil edebiliyor duruma göre. Her zaman değil. Onun için iyonize radyasyon, iyonize olmayan radyasyon diye ikiye bölünür radyasyon tipleri. Elektromanyetik radyasyondan bahsediyorum. Bizim halk, yani dünyanın her yerinde radyasyon deyince insanlar otomatik olarak iyonize radyasyon algılarlar. İyonize radyasyon, radyasyon eşittir iyonize radyasyon. O yüzden radyasyon sözü çok korkutucu oluyor insanlar için. Halbuki tehlikesiz radyasyon tipleri de var. Yani güneşten gelen işte ben şu anda seni görüyorum, sen de beni görüyorsun. Görünür ışık, mavi ışık, kırmızı ışık bunlar iyonize radyasyon ne değiller. Onun dışında dediğim gibi kafamızda şöyle canlandıralım. Bir de yani enerjiyi arttırdıkça elektromanyetik spektruma baktığımızda enerjiyi arttırdıkça elektromanyetik dalganın enerjisini arttırdıkça en başta radyo dalgaları var, mikrodalgalar var, sonra infrared var, görünür dalgalar var, sonra UV var, X ışınları var, gamma ışınları var. Bunlar hepsi elektromanyetik spektrum dediğimiz şeyi oluşturuyorlar. Peki Betül, oturduğun yerde şu anda sana iyonize radyasyon geliyor mu sence? Söyle bana. Geliyor olabilir mi?
Yani işte bir telefonum var herhalde geliyordur o zaman.
Hayır, telefondan iyonize radyasyon gelmiyor.
Öyle bir radyasyon altına koymuyoruz çünkü radyasyon geliyor.
Ama işte iyonize radyasyon değil, hep telefondaki radyasyon iyonize eden radyasyon yaymıyor. Yaysaydı zaten kullanamazdın, yasak olurdu. Mümkün değil öyle bir şey. İyonize radyasyon. Mesela radyo. Radyoya kafanı da eski tip radyolara böyle radyolara vardı ya eski. Ona kafanı dayasan bir risk içeriyor mu? İçermiyor.
Yok, içermiyor.
Çünkü evet adı üstünde radyo. Radyo dalgaları. O da risk içermiyor. Peki mikro dalga fırının yanında durabiliyor musun? Korkuyor musun?
Korkmuyor aslında ama ona da gidip korkmamız gerektiğini de söyleyenler var.
Yok, o da doğru değil. Ondan da korkacak bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Mikrodalga fırının önünde böyle minik minik delikli metal bir kaplama olur. O da mikrodalga ışımanın dışarı çıkmasını engellemek için. Ama mikrodalga fırın nasıl çalışıyor biliyor musun? Kullanıyor musun evde?
Evet.
Tamam, mikrodalga fırında içinde su olan şeyleri ısıtırsın sadece. Başka bir şey işe yaramaz. İçinde su olan molekülleri, yani su moleküllerini salladığı için sıcaklığını arttırabiliyor içine koyduğumuz içinde su olan yiyeceklerin. O yüzden yemeği ısıtmayı mikrodalga fırında yapıyoruz. Ama bizim vücudumuz açısından yanımızda bir radyasyon yok mikrodalga fırında. Örneğin saç kurutma makinesinden de çok korkan oluyor. Saç kurutma makinesi tehlikeli mi?
Yok, onu ilk defa sizden duydum.
Ben çok duydum. Onda da bir risk yok. Saç kurutma makinesi. Yani şimdi biz fizikçiler olayın temelini şöyle biliyoruz. Zaten bizim radyasyon dediğim şey, ben senin kafanda mesela ışık dedim değil mi? Bu net bir şekilde belli. Bir de yüklü parçacıklar var. Bir de nötronlar var. Yüklü parçacıklara örnek proton olabilir, elektron olabilir. Yüksüz parçacıklar nötron var. Şimdi bunlar da tehlikeli olabiliyorlar. Biz bunlardan çok sık etrafta rastlamıyoruz. Ama elektromanyetik ışıma güneşten geliyor en basitinden bize. Bir de uzaydan geliyor. Uzaydan gelen X ışınları da var aslında. Kozmik radyasyon diyoruz biz buna. Ve bu bizim atmosferimiz bizi koruyor bundan. Örneğin hiç kuzey ışıklarını duymuş muydun, kuzey ışıklarını? Aurora. Evet, kuzey ışıklarının sebebi dünyanın manyetik alanı. Uzaydan gelen yüklü parçacıklar, özellikle güneşten, bu manyetik alan bir şemsiye gibi bizi koruyor ve bize ulaşmasını engelliyor. Eğer bizim manyetik alanımız zayıf olsaydı, dünyanın manyetik alanı zayıf olsaydı, dünyada hayat olmayabilirdi. Bakınız Mars. Atmosfer de ince olduğu için ve manyetik alan da zayıf olduğu için Mars'ta hayat yok şu anda bildiğimiz kadarıyla. Oraya gitmeye çalışan herkes de buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Buna örnek verebilirim. Başka. Ama bir de şunu söyleyeyim sana, kaktüste radyasyon soğurmuyor. Absorbe etmiyor.
Geçen gün bana çiçekli de radyasyonu emiyor, bağlı bilgisayarın yanına koyuyor. Satla dolandırıldım o zaman.
Fotosentez yapıyor. Yani onlar olarak zaten radyasyon, yani kendi güneş ışığını alıyorlar. Fotosentez yapıyorlar. Onlar da öyle yaşıyorlar zaten. Ama bizi radyasyondan korumazlar. Öyle bir şey yok. O da çok yaygın olarak konuşulan bir konu halbuki.
Bir de bu sıralar en çok konuşulan şeylerden biri tabii ki koronavirüs meselesiyle alakalı. Alnımızdan ateşimizi ölçüyorlar. O aletten çıkan ışınların da işte beyin dalgalarını etkilediğini söyleyenler var.
Onlar da temel fizik bilgilerinden yoksun oluyorlar genelde. Çünkü insanlar böyle şeyleri seviyorlar biliyorsun. İlgi çekmek istiyoruz. Böyle şeyleri yazıyoruz sosyal medyada ama senin bu termometreler aslında hiçbir şey göndermiyor sana. Sana tutulan şey sadece senden gelen bizim infrared kızıl ötesi ışımayı görüyor, okuyor. Yani sen şu anda, ben sana bir termal kamerayla baksam, senin şu anda dışarıya gözle göremediğimiz bir elektromanyetik radyasyon yaydığını göreceğim. Bu her sıcaklığı olan her cisim dışarıya bu radyasyonu yayar. Yan yana oturduğunda yandaki arkadaşın sana radyasyon gönderiyor. Sen de ona radyasyon gönderiyorsun. Bunları biz termal kameralarla okuyabiliyoruz. Bunların da hiçbir iyonize radyasyon olmadığı için hiçbir riski yok. Yani sen bir insanın yanında oturduğun zaman bu hani infrared radyasyon dediğim şey yüzünden herhangi bir risk altında değilsin. Bu yaydığın, yani sıcaklığından dolayı olan yaydığın doğal ışınmayı ölçüyor bu termometreler. Herhangi bir şey göndermiyorlar sana. Onlar sadece geleni okuyorlar.
Şimdi yanda ben bir tane soru gördüm. Onu da sormak istiyorum size.
Tabii ki.
Bir çekirdek veya magma enerji yayar mı? Herhangi bir enerji dalgası yayıyor mu radyasyon olmasa da?
Şimdi dünyanın, dünyanın, ben rakamları da not aldım buraya. Dünyanın yapısından kaynaklanan doğal bir radyasyon var. Ben rakamları sana söyleyeyim. Örneğin bizim aşağı yukarı uzaydan gelen radyasyon, biz buna doğal radyasyon diyoruz Betül. Yani her insanın maruz kaldığı Dünyanın farklı yerlerinde bu miktar farklı olabilir. Doğal bir radyasyon var. İyonize radyasyon var ama. İyonize radyasyondan bahsediyorum. Bu dünyanın kendi, yani uzaydan gelen, yani atmosferin ve manyetik alanın bizi koruduğundan bahsetmiştim ya, uzaydan gelen ve bize ulaşan miktarla dünyanın kendi içinden dışarıya bize ulaşan miktar aşağı yukarı birbirine birbiriyle aynı. Çünkü dünyada neden radyasyon var dersen, çünkü radyoaktif materyaller, maddeler var dünyanın kendi yapısı içerisinde. Örneğin uranyum var, başka şeyler var, başka radyoaktif maddeler var. Bunlardan gelenler doğal radyasyon. İnsanoğlu bunlara alışmış, evrimleşmiş ona göre. Biz, yani bizler patır patır dökülüp ölmüyoruz sonuçta. Bir de biliyorsun insan vücudunun içinde de var radyasyon kaynağı. Potasyum 40 var. Karbonun bir izotopu var. O yüzden bizim kendimiz de aslında doğal radyasyon kaynağıyız.
Şimdi bundan bahsederken bir sürü dalga çeşidinden, bir sürü isimden bahsettik. Bunlara evet. Tıpta diye başlamıştık zaten. Bunlar, bu cihazlar, bu dalgaları bizim dokularımızla, organlarımızla nasıl etkileşime giriyor ve bize bir görüntü sağlıyor?
Tamam. Şimdi ben çok güzel bir örneği şuradan vereyim. Bir şey görmek için gölgesini görmeye çalışıyoruz. Şimdi insanlar eskiden, biz bu cihazlara sahip olmadan önce, yaklaşık 100 yıl önce röntgen X ışınını buldu. Adı da X çünkü bilmiyordu ne olduğunu. O yüzden X koydu başına. İnsanların içinde bir arıza, bir hastalık, bir problem olduğunda içini görme ihtimali yok. Kesmek zorundasın, içeri açmak zorundasın. Yani bu korkunç bir şey değil mi yani? Gerçekten öyle. Ve insanlar ortalama ömür ne kadar düşükmüş yıllar önce. Bu tabii ki sadece görüntüleme teknikleri sayesinde değil, tıbbın ilerlemesiyle, kimyanın, biyolojinin, temel bilimin ilerlemesiyle ulaşan gelişmeler, ama şunu söyleyecektim. Yani senin soruna geri dönersek, senin sorunu bana bir daha hatırlatabilir misin? Onu düşünüyordum tam. Söyle bana tekrar.
İnsan vücuduyla, dokularla nasıl etkileşime giriyor? Biz de evet. Görüntüyü nasıl alıyoruz?
Gölge olayı şöyle. Yani şimdi örneğin lazer ışığı var. Ya da şimdi sen beni görüyorsun. Arkamda bir ışık var değil mi? Işık kaynağı var, lamba var. O lamba benim içimden geçiyor mu? Sen geçmediğini görüyorsun. Değil mi? Geçemiyor içimden. Ama X ışını gönderseydi o lamba, sana ulaşacaktı benim içimden geçip. X ışınlarının ve gama ışınları dediğimiz, yani enerji, yüksek enerjili fotonlar ya da elektromanyetik dalganın özelliği insanın içinden geçebilmesi. Az etkileşiyor veya fazla etkileşiyor enerjisiyle orantılı olarak. Ama insan içinden geçip bir gölge oluşturuyor. O gölgeye bakarak biz hastalıkları anlamaya çalışıyoruz aslında. Şöyle güzel bir örnek var, geçenlerde baktım. Bizim gümrüklerimizde örneğin devasa X ışını kaynaklı aletlerimiz var. Kamyonları, trenleri geçiriyoruz içinden. İçinde ne olduğunu görmek için. Yasak bir şey geçiyor mu, geçmiyor mu diye. Dünyanın bütün ülkeleri bunları kullanıyor. Arabaları geçiriyorlar, kamyonları geçiriyorlar, trenleri geçiriyorlar. Çünkü içini açmadan içinde ne olduğunu görmeye çalışıyoruz. İnsanda da aynı mantık var. Biz açıkçası şu anda röntgende gölgeye bakıyoruz. Bilgisayarlı tomografide gölgeleri alarak, gölge bilgisini alarak hacimsel bilgi oluşturmaya çalışıyoruz. Farklı açılardan gölgeleri çıkararak, gölgelere bakarak.
Koronavirüs teşhisinde de akciğerlerde bir gölgelenme olduğundan bahsediliyor zaten. Bilgisayar tomografi kullanılıyordu yanlış bilmiyorsam.
Evet, aynen öyle, bilgisayar tomografi kullanılıyor. Yani X ışını, bilgisayar tomografi derken ben burada hep X ışını kullanılan versiyondan bahsediyorum.
Peki bunun insanlara bir zararı var mı, bu cihazlara çok sık girmenin, çok sık maruz kalmanın?
Şimdi yani çok iyonize radyasyon olduğu için çok sık girmek iyi bir fikir değil. Şunu anlamak gerekiyor. Çok, ne kadar çok maruz kalırsan risk o kadar artıyor gibi düşün. Böyle lineer bir ilişki var arada riskle. Yani mutasyon riskiyle diyelim. Maruz kalma arasında. Ama öyle bir kere girdim, iki kere girdim dünyanın sonu değil. Yani bunlar çok hayat kurtaran teknolojiler. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Şöyle bir örnek veriyorum ben. Örneğin bazen insanlar bazı şeyleri çok riskli buluyorlar. Bir risk her zaman var. Yani yolda yürürken de başına bir şey gelme riski var. Uçakla uçarken de başına bir şey gelme riski var. Ama bu kullandığımız teknolojiler çok sayıda insanın hayatını kurtarıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir şeyin gereksiz yere kullanılması tabii ki doğru değil. Riski arttırdığı için doğru değil. Ama bu konuda doktorlarımız eminim herkesten daha bilgililer. Bu konuda buna dikkat ediyorlar. Burada ilginç bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi bakıyordum veriye OECD ülkeler arasında. OECD ülkeler arasında en çok MR cihazı ve bilgisayar tomografi cihazı olan ülke hangisi olabilir dünyada?
Ya ilk beşte biz varızdır, ilkini bilmiyorum ama.
İlk beşte biz yokuz. İlk beşte yokuz. Biz ortamın altındayız sayı olarak. Japonlar birinci sırada. Peki en çok çektiren ülkeler arasında en çok MR ve bilgisayar tomografi çektiren.
başlayız.
İlk beşteyiz, evet. İlk beşteyiz. Bak cihaz olarak çok yok. Ortamın altındayız. Ama ne kadar çok çektiriliyor dersen en tepelerde biz varız. Yani bunu
Duyuyorum zaten. Bir MR'da mı çektirseydik, bir tomografi bile çekmeden
evet. Olabilir tabii. Onlara yorum yapmayacağım. Ama bir şey söyleyeyim.
gönderdiler.
MR'da iyonize radyasyon yok. MR'da
Şimdi
iyonize radyasyon yok. Orada sadece yüksek manyetik alan var.
O zaman şimdi manyetik alan demişken ben de şuradan devam edeyim. Birkaç tane farklı işin çeşidinden bahsettiniz. Gölge dedik röntgen için, bilgisayar tomografi için. İşte ses dalgalarından bahsettik ultrasonda. Peki bunlar birinde dokuları görüyoruz, birinde organları görüyoruz, birinde akciğerdeki lekelenmeyi görüyoruz, birinde kemikleri görebiliyoruz. Nasıl çalışıyor bu sistemlerde? Farklı şeyler görüyoruz.
Bu da çok güzel bir soru. Şimdi bizim bilgisayar tomografi veya röntgen dediğimiz şey mesela kemik görüntülemede çok başarılı. Özellikle röntgen kemik görüntülemede çok başarılı. Tomografi özellikle nerede? Mesela akciğer görüntülemede çok başarılı. Başka başarılı olduğu alanlar da var tabii. Ama biz bunlara genelde yapısal görüntüleme teknikleri diyoruz. Yani aslında şöyle bir şeyi gösteriyor orada olduğunu ama o şeyin nasıl çalıştığı konusunda çok fazla kimyasal bilgi vermiyor. İçeriğiyle ilgili kimyasal bilgi vermiyor. Yani şöyle söyleyeyim, şeklini gösteriyor, biçimini gösteriyor, gölgesini gösteriyor ama içinde ne olduğunu tam olarak sana söylemez. O yüzden bugün mesela Cerrahpaşa'ya gidersen Türkiye'de en güzel mesela o bilgisayar tomografiyi başka bir cihazla birleştirmişler. PET CT diye geçiyor. İnsanlar hem aynı anda PET hem de bilgisayar tomografi çektiriyorlar. Çünkü bu iki tane görüntüleme tekniği birbirini tamamlayan görüntüleme teknikleri. Bir tane yapısal bilgi veriyor bilgisayar tomografi. Öteki nükleer görüntüden hiç bahsetmedim ama öteki de fonksiyonel yani kimyasal bilgi verebiliyor. Bu ikisini birlikte görüntüsünü çekmek insanların yine çok hayatını kurtarıyor. Ben yine annemi götürdüm bundan yaklaşık 3 yıl önce. Akciğer kanseri olma riski olduğu için doktor Cerrahpaşa dedi ki gidin bir PET CT çektirin. Akif Hoca'ya buradan merhaba diyorum. Beraber PET CT çektirmeye gittik. O gün ben 8-9 saat boyunca o ortamda kaldım ve insanların hayatına dokunan bir teknoloji. Yani birçok insanın ya hayatını kurtarıyor ya da insanlar yani benim annem biz çok korkuyorduk mesela. Acaba kanser mi? Akciğerinde bir şey var mı? Lezyonlar var böyle. Ama o PET CT görüntüsünü çektikten sonra tabii ki doktorumuz bize söyledi neyi olup olmadığını. Biz o gün çok rahat etmiştik.
Nasıl bir avantaj yaratıyor bu ikisinin birleşmesi peki tam olarak? Hani bir kimyasal,
Şöyle.
yapısal dediniz ama.
Yani şöyle oluyor, şöyle düşün. Karanlık bir odada bir şey bulmaya çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir görüntüleme tekniği ışığı birazcık loş yapıyor. Bir şey görüyorsun. Ama ışığı daha da çok açmak istersen daha fazla bilgiye ihtiyacın var. O yüzden başka bir teknolojiyle birleştirmek her zaman faydalı. O yüzden hastanelerde bir sürü böyle birbiriyle birleştirilmiş görüntüleme tekniği görürsün. Bir de yetmez. Bir şeyler içirirler sana. Bir şeyler içersin. Ya damardan verirler ya da içersin ki bu da görüntüleme tekniğinin başarısını arttırmak için yapılan bir şeydir. Tekniktir. Yani aslında insanoğlu şunu yapmaya çalışıyor. olabildiğine çok bilgi almaya çalışıyor. Bu bilgiyi almak için de farklı radyasyon tiplerini birleştirebiliyor görüntüleme teknikleri.
Son olarak yine günlük hayatımızda da çok duyduğumuz ve benim de ne olduğunu tam olarak bilmediğim bir şeyi soracağım size. Radyoterapi.
Radyoterapi, şimdi görüntüleme örneğin X ışını veya bilgisayarlı tomografide bizim yani hastanelerde kullanılan bu cihazların gönderdiği X ışınların enerjisi insana zarar vermeyecek şekilde ayarlanıyor. Şimdi radyoterapi de adı üstte radyoterapi yani radyo tedavisi bu şu demek kanserli bir tümör var. Bu tümöre bir şekilde biraz müdahale etmek gerekiyor. Küçültmek gerekiyor. Biraz kontrol altına almak gerekiyor. O zaman iyonize radyasyon yine gönderiyorsun ama miktarı arttırıyorsun bu sefer. Enerjiyi arttırıyorsun. Enerjiyi yükseltiyorsun. Yani diyelim ki 10 katına çıkartıyorsun, 15 katına çıkartıyorsun. Normalde görüntülemede kullandığın enerjinin çok üstüne çıkartıyorsun. Bu da iyonize radyasyon demiştik ya Betül biliyorsun. İyonize radyasyon sonuçta hücrenin DNA'sına zarar veren bir şey. Bu miktar çok arttığı zaman bunu bilinçli yapıyorsun ki kanserli hücrelerin DNA'larına zarar vermeye çalışıyorsun. İkili sarmalı kırmaya çalışıyorsun. Bu da çok hayat kurtarıyor. Çok fazla hayat kurtarıyor. O yüzden aslında fizikçilerle doktorların ilk birleştikleri alanlardan bir tanesi radyoterapi. Çünkü gerçekten medikal fizik denen bir alan var. Bu radyoterapiyle var olan bir alan ilk başta. Çünkü önce bakmışlar ki röntgen dediğimiz şey o X ışınları zarar veriyor dokuya. Onu orada kullanmaya çalışmışlar ilk başta.
Çok teşekkür ederim yayınına katıldığınız için.
Ben
Bugün
teşekkür ederim.
öğrendik aslında radyasyondan o kadar da korkmamıza gerek yok. Çünkü biz hayatımızda çok da aslında muhatap olmuyoruz öyle anlatıldığı gibi. Telefondan bir şey olmaz, kaktüs bir işe yaramaz. MR'dan da
Ama
korkmamız gerekiyor.
güneş kremi kullanıyorsun, değil mi? Güneş kremi kullanman gerekiyor. Çünkü güneşten gelen bir radyasyon var tabii ki. Hani ultraviyole dedik ki onun belli bir kısmı zarar verebilir. O da iyonize radyasyon olduğu için değil aslında da başka bir sebepten dolayı. Bir de ne var? Sigara içenler birazcık bir miktar azıcık da olsa radyasyona maruz kalıyorlar ciğerleri iyonize radyasyona maruz kalıyor.
Sigarayla nasıl bir ilişkisi var?
Sigara tütününde polonyum 210 diye bir radyoaktif madde var. Ama akciğer kanserlerinin büyük büyük kısmı bu radyasyondan dolayı olmuyor. Kimyasallardan dolayı oluyor. Bu radyasyon çok küçük bir kısmından sorunlu ama günde 1,5 paket sigara içen bir insanın akciğerleri etrafında görebileceğin en fazla iyonize radyasyona maruz kalan şey. Bir
Çok
yılda.
teşekkür ederim.
Bir
Bu
yılda.
hiç duymadığım bir şeydi.
Bir yılda. Bu duymadıysan şuna bak. Rusların bir KGB diye bir şeyleri var ya biliyorsun. İngiltere'de çaylara bir şeyler katıyorlar ya. Sigara içindeki şeyi katıyorlar bazen. Apollonium 210 diye radyoaktif bir madde var. Bakabilirsin.
Sohbetti. İyi ki katıldınız.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Burç Ünlü'ydü. Tıpta görüntüleme sistemlerini konuştuk. Biz izlemeye devam edelim.